Spektrum Podcast'tan herkese merhaba. Benim adım Alp Akiş. Bugün konuğum siyaset bilimci Abdullah Esin. Abdullah merhabalar.
Merhaba, teşekkürler davet için.
Bugün konumuz yerel seçimden sonra Türkiye siyaseti diye özetleyebiliriz ama tabii birçok şeye değineceğiz. Ya önce bu yerel seçim sonuçları sana bir siyaset bilimci olarak ne ifade ediyordu? Böyle çok hani bir kuş bakışı şey yapacak olursak, ele alacak olursak.
Biz bu konuyla alakalı T24'de bir makale yazdık. 5 trendle aslında yerel seçim sonuçlarını anlamak üzerine. Oradaki başlıkları aslında açıklayayım. Zaten o günden bugüne de çok bir şey değişmedi. İlki Cumhur İttifakı seçmeni sanda götürememesi. Bu bir noktada aslında iktidar tarafından da CHP'nin seçimi kazandığına dair bir karşı argüman olarak kullanılıyor. Ama siyasette baktığınız zaman zaten seçmenizi sandığa götürebilme becerisidir. Bu da iktidar seçmeninin memnuniyetsizliğini gösteren bir indikatör olarak öne çıkıyor. Öncelikle bunu söyleyelim istiyorum.
Peki yani biraz da başlıklarda böyle ara sorular sormak istiyorum.
Tabii.
Bu ekonomik sebeplerle olarak hani çoğunlukla söyleniyor. Yok işte emekli zammı gelmedi, işte ekonomi şöyle gidiyordu. Böyle mi görüyorsun sen de?
Ya, kamuoyu araştırmacıları da şeyi söylüyorlar aslında. Son 10 güne kadar daha iktidar ve muhalefet arasında dengeli bir yarış vardı. Ki büyük şehirlerde yine muhalefet adayları öndeydi ama son 10 günde büyük bir kırılma yaşandı. Bunun sebeplerinden birisi tabii ki Erdoğan'ın aslında şapkadan tavşan çıkarma beklentisiydi. Seçmenin böyle bir beklentisi vardı. Özellikle emekli maaşlarına zam veya işte asgari ücrete yönelik yeni düzenlemeler veya Temmuz'da yine bir ara zam ihtimaline karşı. Bu kapılar kapanınca da aslında iktidar seçmenin sandığa gitmek için elinde bir sebebi kalmadı. Bu bir noktada CHP'nin de başarısıdır. Sonuçta siz sandığa gitmiyorsanız şunu da kabul ediyorsunuz aslında. Karşı taraftaki de düşman değil tırnak içinde veya onun yönetmesi de şu ankinden daha kötü yapmayacak beni gibi bir anlayış da var sandığa gitmeme de tabii ki. Özellikle mevcut Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın burada iyi bir performans sergilediği görülüyor. Diğeri de aslında seçilen adayların da belli bir toplumsal karşılığı olmuş ve tırnak içinde kötü adaylar olarak görülmemişler ki seçmen onların iktidara, yerel iktidara gelmesi durumunda da bir kayıp yaşamayacağını düşünmüş.
Evet yani o açıdan bakınca bu yerel seçimler muhalefet için de büyük bir fırsat gibi duruyor. Çünkü dediğin gibi belki iktidara karşı bir güvensizlik oyu ama muhalefete karşı da tamam bunlar düşman değil. Bunlar belediyeyi aldığında en azından benim başıma kötü şeyler gelmeyecek, hayatım kötü etkilenmeyecek demiş. Eğer böyle olduğunu görürse bakalım.
Evet bir de bu kadar merkeziyetçi ve Ankara'da özellikle Cumhurbaşkanlığı'na tüm yetkilerin yürütmenin tek bir elle toplandığı bir sistemde siz zaten muhalefet olarak alternatif bir yönetim tarzını veya ben daha iyi yapabilirim, daha iyi yönetebilirim anlayışını sadece yerel yönetimler üzerinden verebiliyorsunuz. İstanbul ve Ankara bunun en iyi örneği oldu aslında. Yerelden siz zaten daha katılımcı demokrasi, işte sosyal demokrat bir siyasi anlayış veya işte halkın gündelik ekonomik sorunlarını alternatif çözümler geliştirebilecek bir yönetim anlayışını yerelde gösterebilirseniz bu sizin merkezi iktidara yürümeniz için de seçmen nezdinde önemli bir algı oluşturuyor.
Diğer öne çıkan başlıklar neydi senin için yerel seçim sonuçlarından?
İkincisi zaten bu çok da tartışılıyor. Milliyetçi partilerin kaybettiği önem aslında veya milliyetçi partiler düşüşte mi? Bu soru aslında 14 Mayıs'ın tam tersi şeklinde soruluyor. 14 Mayıs'taki milliyetçi partilerin toplamının %23,5'a yakın bir oy alması işte milliyetçiliğin ana trend olduğu argümanlarını aslında güçlendirmişti. Ve bir milliyetçilik kurulması, milliyetçi partilerin bir çatı etrafında bir araya gelmesi talepleri diyelim o cenahtan sıkça yükseliyordu. Biz 2024'e geldiğimizde tüm milliyetçi partilerin, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti ve Zafer Partisi toplam %10,8 oy aldığını görüyoruz. Burada şu argüman da öne çıkıyor. Yerel seçimlerde zaten milliyetçi partiler iyi performans gösteremezler. Ama bir de 2019'a bakalım. 2019 yerel seçimlerinde de milliyetçi partiler toplamda %15,2 oy almışlar. Yani ortada bariz bir düşüş var. Bunu da aslında temelde iki sebebe bağlayabiliriz. Birincisi milliyetçi partiler siyaset üretmiyorlar veya üretemiyorlar. Genel seçimlerde milli güvenliğin işte devletin ülkenin bekası söylemlerinin ön plana çıktığı ve siyasi atmosferin bunlar etrafında şekillendiği bir süreçte milliyetçi partiler pek bir şey yapmasalar da seçmene bir şey vaat etmeseler de aslında milli güvenliğin garantörü olarak kendilerini göstererek oy oranlarını belirli bir seviyede tutabiliyorlar. Ama yerel seçim sizin siyaset üretmeniz gereken bir alan. Ki böyle bir ekonomik kriz ortasında vatandaş ben seni seçersem sen benim gündelik hayatımı nasıl iyileştirebilirsin? bana ne gibi sosyal yardımlarda bulunabilirsin veya işte mahallemdeki çöpü nasıl toplayabilirsin, çocuğuma ne gibi projeler geliştiriyorsun sorularını aslında siyasetçilere soruyor ve milliyetçi partiler bu sorulara bir cevap üretmiyorlar.
Peki bu soruya bir cevap üretmek lazım dedin yerel seçimlerde başarılı olmak için. Aslında sizin sorduğunuz çok güzel bir soru vardı Birikim Dergisi'nde, bir makale yazmıştınız Mehmet Yaşar Altunay'la. Bu şeyin yapamadığını, deva ve geleceğin yapamadığını yeniden refah nasıl yaptı diye.
Evet.
Nasıl yaptı? Böyle bir güven verebildi mi seçmene? Yani projeler üretmek olsun, bir siyaset üretmek olsun.
Bence yeniden refah şu an Türkiye'de siyaset yapan ender partilerden biri. Ya buna normatif bir açıdan yaklaşmıyorum. Hani siyasi anlayışı, ideolojisi bize uzaktır, yakındır, bunu bir kenara bırakarak yeniden refah kendi cenahına, kendi mahallesine seslenebiliyor ve siyaset üretebiliyor. Biz bunu 6-7 başlık etrafında toparladık aslında. Birincisi ittifak kararlarının zamanlamasıydı. Yani bu diğer küçük partilerin aksine yeniden refah doğru zamanda doğru adım attı. Genel seçimler, birincisi sizin %7 barajını aşmanız gerekiyor. Bunu ancak ittifak içerisinde aşabilirsiniz. İkincisi de devlet başkanını seçiyorsunuz ve sağ cenah diyelim Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmeye henüz hazır veya niyetli değil. Dolayısıyla sizin bu durumda o çatı etrafında bir siyaset yürütmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Erdoğan'ın liderliğini kabul ederek ama AK Parti'yi eleştirerek, AK Parti'ye bir alternatif ama Erdoğan'ın kurduğu rejimin kırmızı çizgilerinin dışına da çıkmadan bir siyaset yürütüyorsunuz. Ve bu sağ cenahta etkili bir yöntem. Genel seçime geldiğimiz zaman da siz zaten kendinizi kabul ettirmişsiniz genel seçimlerde. Yani bu parti bizdendir anlayışını seçmenin kafasına, zihnine yerleştirmişsiniz. Bu seçimde artık sizin genel seçimde aldığınız oy oranınızı artıracak, alternatif üretebilecek ve AK Parti iktidarına alternatif olduğunuzu seçmene kanıtlayabileceğiniz bir seçim. Dolayısıyla burada da müstakil girme kararı yeniden refah için yerinde oldu diyebiliriz. Birkaç sebep daha var sayabiliriz veya başka konulara da geçebiliriz. Orasını sana bırakayım.
Şeyi sormak istiyorum ben. İşte milliyetçilik yükseliyor deniyordu. Yerel seçiminde pek öyle mi emin olamadık yani. Çünkü işte %33'e 35'e yakın bir oy düşüşü var dedin sağ partilerin toplamında 2019 yerel seçimlerinden bu yana. Yeniden refah bir ciddi anlamda oy arttırdı. Ve hani AK Parti'nin iddiasında bayağı canını sıktı bu seçimlerde. Bu sefer muhafazakarlık mı yükseliyor diye bir soru sorulmaya başlıyor. Bu sorular anlamlı mı yani? Milliyetçilik mi yükseliyor, muhafazakarlık mı? Yoksa genel olarak bir sağ yükselişten mi bahsediyoruz? Yoksa tamamen partilerin kendi siyaset becerisi üzerinden okumak daha mı anlamlı?
Ya bence böyle tekil aktörlerden ziyade trendlere bakmak daha iyi olabilir. Ya bu seçimde şunu görüyoruz. Hani muhafazakarlığın yükseldiğine dair aslında çok da fazla bir argüman üretemiyoruz. Çünkü daha önce özellikle Cumhur İttifakı kurulduğu günden beri AK Parti zaten sürekli oy kaybediyor ama bu oy MHP'ye giderek aslında ittifak içerisinde kalıyordu. Bu seçimdeki en önemli kırılma ittifakın dışında bir sağ parti ilk defa AK Parti'den ve MHP'den oy alabildi. MHP'deki oy düşüşünü belki biraz buraya da bağlamak gerekir. Kesin olmasa da bunu kamuoyu araştırmacıları bakacaktır diye tahmin ediyorum ama işte 2014 Mayıs'ta %11 oy alıp bu seçimde %5 oy alıyorsanız ki AK Parti kaybettiği halde oyunuz bu kadar düşüyorsa demek ki yeniden refah size alternatif olabilmiş. O yüzden bence en önemli trend artık sağ cenah içerisinde Cumhur İttifakı'nın alternatif bir güç odağı, güç merkezi olması. Bence iktidarda en büyük zorlandığı meselelerden, sorunlardan birisi bu. Yerel seçim sonuçlarına dair. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık biraz daha adım adım merkeze yerleşmiş olması. Yani kabaca bilirsiniz işte Türkiye'de %65'lik bir sağ seçmen vardır. Bu zaten bir blok halindedir. Siz bunun karşısında işte Cumhuriyet Halk Partisi ve şu anki adıyla DEM Parti'yi karşı blok olarak konumlarsanız sağ her zaman kazanır anlayışı var. Ama bu seçimde şunu gördük biz. Cumhuriyet Halk Partisi merkeze yürüdü. AK Parti'den de MHP'den de özellikle büyük şehirlerdeki DEM Parti oylarının da çok büyük bir bölümünü bünyesine aldı. Ve alternatif bir merkez olarak, güç odağı olarak ortaya çıktı. Bence zaten Erdoğan'ın şu ana kadar partide, kabinede veya siyasi çizgisinde çok radikal bir dönüşüm, değişim yapmamasının sebeplerinden biri de bu ikili oy akışı.
Onu açmanı isteyeceğim çünkü yerel seçim sonuçlarından sonra ciddi değişiklikler bekleniyordu AK Parti'de. Kabine anlamında, AK Parti'nin içinde görevlendirmelerde. Ama pek bir değişiklik henüz olmadı gibi. bekleniyor, bir şeyler mi bekleniyor ya da neden böyle değişiklikler olmadı?
Şimdi ya bugün itibariyle bir haber gördüm. AK Parti kampa, istişare kampına gidecekmiş. Muhtemelen biraz daha bu süreçte iç tartışmalarını işte devam ettirip veya nihayet erdirip orada bir önemli bir dönüşüm yaşanacak. Ama bunun daha temelinde ben şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi 2017'den beri aslında 2015'ten beri oy kaybeden bir AK Parti var. Ama MHP ile kurulan ittifaktan sonra o sağ cenahın oylarını, kendi oylarını ittifak içerisinde tutabildi ve bu bir siyasi çizgi veya işte ideolojik bir dönüşüm gerektirmedi. Yani siz hala işte milliyetçi, muhafazakar ve güvenlikçi bir siyasi söylemle AK Parti'nin olmasa da Erdoğan'ın oyunu %50'nin üzerinde tutabildiniz. Ama bu seferki oy akışı biraz daha farklı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne, merkezin solundaki bir partiye oy kaybediyorsunuz. Hem de daha İslamcı ve sağ cenah içerisindeki yükselen alternatif olan Yeniden Refah Partisi'ne oy kaybediyorsunuz. Şimdi burada dolayısıyla iki ayaklı bir denklem var. Eğer AK Parti daha İslamcı bir çizgiye geçerse partideki merkezi diğer partilere kaybedebilir ve tüm merkezi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakabilir. Diğer durumda daha merkeze yönelik bir adım atarsa, hamle yaparsa bu sefer de parti içerisindeki İslamcıları veya daha milliyetçi Şahin kanadı Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Yeniden Refah Partisi'ne kaptırabilir. Dolayısıyla ortada bir denge tutturmaya çalışıyor. Bence o yüzden de yerel seçimden sonra hemen yeni anayasa gündemi ortaya atıldı ki yerel seçimin sonuçları biraz gündemden uzaklaşsın.
Güzel bir bakış açısı bence. Yani bir taraftan statik olan mutlu değil ama iktidar partisi AK Parti. Ama bir taraftan sağa kaysa soldan oy kaybedecek, sola kaysa sağdan oy kaybedecek gibi. O yüzden nasıl bir dönüşüm yapacağını da bilemiyor gibi dedin. Bu T24'te bir yine makalenizde şöyle diyorsun işte az önce de CHP'nin farklı kesimlerden oy alabileceğinden alabildiğinden bahsettin 2024 seçimlerinde. Orada da şöyle diyorsunuz CHP'nin herhangi bir partiyle ittifaka girmeden kendi kadroları ve söylemleriyle hem seküler hem seküler ve muhafazakar hem de Türk milliyetçisi ve Kürt seçmenden oy alabildiğini gösterdi 2024 yerel seçimi. Genel seçimlerde de böyle olabilir mi sence?
Ya bence beklenti bu ama gerçekleşmesi zor bir seçenek bu. Bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki asıl hedefi veya muhalif kesimi diyelim asıl hedefi bu. Ama yerel seçim ve genel seçim arasında büyük bir dinamik farkı var. Yani siz yerelde iktidarı başka bir partiye verdiğiniz zaman Türkiye'deki insanların aslında hayatta çok da bir şey değişmiyor. Yani siz ekonomi politikasını, dış politikayı, güvenlik politikasını, eğitim politikasını değiştiremiyorsunuz zaten. Çok merkeziyetçi bir yönetim var. Birinci bence ayrım bu. İkincisi de yerel seçimde siz farklı toplumsal kesimlere farklı aday profilleriyle seslenebiliyorsunuz. Yani Afyon'da Burcu Köksal çok milliyetçi bir çizgiyle seçim kazanabiliyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu daha birleştirici bir söylemle aslında Kürt seçmenin oylarını alabiliyor. Farklı aktörler, farklı stratejiler izleyebiliyorlar. Bu yerel seçim için bir artı olsa da CHP açısından genel seçime yönelik aslında önemli bir risk. Siz bu tüm söylemleri, farklı söylemleri tek bir pota altında eriterek ve tek bir aday etrafında birleştirerek aslında aynı kesimlerin oyunu tekrar almanız gerekiyor. Bu 14 Mayıs'ta aslında Kılıçdaroğlu tarafından denendi. Başarısız bir stratejiyle de olsa ve sonuç başarısızlık oldu. Dolayısıyla genel seçimlere yönelik en büyük risk bu CHP açısından.
Anlıyorum. Bu yerel seçim sonuçlarını birkaç başlık altında derliyordun. Oradan devam edelim istersen.
Bence diğer bir önemli başlık da aslında partilerin seçmen üzerindeki kontrolünün zayıflaması ve liderlerin ön plana çıkması. Yani AK Parti'nin zaten oy kaybetmesindeki temel nedenlerden bir tanesi buydu. Artık seçmenler büyük oranda lider etrafında birleşiyorlar. Genel seçimde zaten Erdoğan etrafında birleşiliyor. Yerel seçimde böyle bir aday bulunamadığı için sağ cenah birleşemedi. Muhalif cenahta da aynı. Yani DEM Parti'nin hemen hemen bütün batıdaki büyük şehirlerde oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaptırması, aday çıkarmasına rağmen veya İYİ Parti'nin keza aynı şekilde çok sert bir anti-CHP söylemiyle seçime girmesine rağmen neredeyse büyük şehirlerden silinmesi bunu gösteriyor bize. Seçmen artık partilerden ziyade bir lider arıyor. Bu tabii Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de getirdiği bir sonuç yani. Siz artık siyasi partilerin çok da etkili aktörler olmadığını görüyorsunuz ve biliyorsunuz. Dolayısıyla sizi muhalifsiniz veya iktidardasınız, iktidar seçmenisiniz fark etmeksizin liderin ancak bir şeyler değiştirebileceğine inanıyorsunuz. Ve bu da aslında böyle bir sonuç ortaya çıkarıyor.
Teşekkürler. Yerel seçim sonuçlarında ondan sonra üzerine konuşulan özellikle sosyal medyada açıkçası biraz geyiği de yapılan şeylerden biri şeydi, unsurlardan biri altılı masadaki diğer partiler. Evet. Yani genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimine giderken, genel seçime giderken 14-28 Mayıs 2023'te yani ideolojik spektrumun çok farklı yerlerinden partileri bir araya getirmek üzere ve bir masada toplamak üzerine ciddi bir efor sarf edildi. Tavizler verildi, sözler verildi CHP tarafından. Ama ondan sonra mesela bu yerel seçimlere baktığımızda bu 6 masanın 4-5 ayağını toplayınca işte %3'ün falan altında kalıyor evet. Oy oranları. Şimdi bu diğer partiler ne alemde? İşte İYİ Parti'de şimdi bir lider değişimi oldu. Meral Akşener olağanüstü kurultay dedi, aday olmadı. Müsavat Dervişoğlu seçildi orada. Onun dışındaki partilerde bir hareketlenme var mı? İşte DEVA, Gelecek bir şey hani, yoksa hani bunlar siyasetten biraz silmeye mi hazırlanıyor diyelim?
Şimdi altılı masa paradigması çöktü. Yani hem ideolojik olarak hem de siyaseten çöktü. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi altılı masanın altı farklı siyasi partiyle yapmaya çalıştığı şeyi aslında tek başına yaptı bu seçimde. Yani karşı cenahtan da karşı mahalleden de oy alabilmek. Ve dedi ki bunu ben başka aktörlerle yapmak yerine kendi içimden çıkan profillerle, kendi siyasi söylemimle yapacağım. Ve bunda da başarılı oldu. Ve diğer partileri bu seçime kadar ayakta tutan ne diyelim bir tabanın var olduğu iddiası da aslında bu seçimde çöktü. DEVA, Gelecek ve Saadet. Saadet Partisi muhtemelen siyasi varlığını devam ettirecektir. Çok kurumsal bir parti ve hani yaklaşık AK Parti kurulduğundan bugüne kadar da düşük bir oy oranında olsa da varlığını devam ettiriyor. Ama DEVA ve Gelecek AK Parti'de küskün merkez seçmenin veya sağ seçmenin oylarını alma iddiasıyla siyasete girdi. Ama bunun altını hiçbir zaman dolduramadılar. Yani siz muhalefet cenahında muhalefet mahallesine ev kurup karşı mahalleye komşu olmaya çalışıyorsunuz ama arada büyük bariyerler var. Dolayısıyla o geçişi sağlayamıyorsunuz. Yeniden Refah aynı mahallenin içine ev kurarak aslında bir noktada o seçmene komşu olabildi. Ve bu yüzden de seçimde başarılı oldu. Bu iki partinin mecliste önemli sayıda milletvekili var. Gelecek Saadet'in grubu var. Deva Partisi de grup kuracağını iddia ediyor. Ama artık bunun siyaseten de bir hükmü kalmadı. Yani Davutoğlu'nun son dönemdeki paylaşımlarına bakarsanız kişisel kapris üzerine kurulu aslında bir siyaset yürüttüğünü görüyorsunuz. Yani genelde işte edit videolar üzerinden Filistin meselesine değiniyor ve iktidarın dış politikasını eleştiriyor. Dolayısıyla bu siyaset tarzının artık Türkiye'de bir geçerliliği kalmadı. Deva Partisi de vaat ettiği aslında boşluğu dolduramayacağını bu seçim sonuçlarıyla göstermiş oldu. Muhtemeldir ki bu partilerin bir bölümü önümüzdeki süreçte AK Parti'ye, bir bölümü Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacak ve aslında bu partilerin içinden çıkan bu milletvekilleri veya o dağılan odak diyelim tekrar ana merkezlerine geri dönecektir muhtemelen.
Merkez sağda bir boşluk var cümlesini çok duyduk. Merkez sağda bir boşluk var mı? Çünkü bu konuda da bir makaleniz var T24'te yani.
Evet ya bu her seçim öncesi veya sonrası evet. Zaten bir şekilde ortaya çıkıyor.
İşte geçen haftalarda Can Selçuk ile de kusura bakma sözünü bölüm. Can Selçuk ile de görüşmüştük geçen haftalarda. O da işte genel böyle Türkiye'deki mitlerden bahsederken şey demişti mesela işte. Genç seçmen seçimlerin belirleyicisi olacak. İşte kararsız seçmen %20 %30'u buluyor falan diye böyle mitler var. Bunlar söyleniyor ama gerçek hayatta siyasette pek bir karşılığı yok. Bunu aslında demişti. Yani merkez sağda böyle bir fenomen mi yani? Konuşulan ama gerçekte merkez sağda bir boşluk var cümlesinin altı doluyor mu sence siyasette?
Ya bence şöyle merkez sağ hayaleti diyelim ne diyelim veya bu merkez sağ fetişi eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki bence kırılmayı çok fazla anlayamamaktan veya Türkiye'deki yaşanan dönüşümü görememekten kaynaklanıyor. Hani işte 1950'den 2002'ye kadar AK Parti bir kenara bırakırsak onu da merkez sağ olarak niteleyenler var tabii de. Yani Türkiye merkez sağ iktidarlar tarafından yönetildi ve hani yine öyle olacaktır anlayışı var ama o dönemden bu döneme çok fazla şey değişti ve hani bunu birkaç madde altında toplarsak mesela Yıldıray Orun çok böyle katı post kemalist bir anlayışı var merkez sağa dair. Diyor ki merkez sağ vesayet rejimiyle muhafazakar halk kesimleri arasında bir tampon bölge işte görüyordu. İşte muhafazakar seçmenin taleplerini rejimin süzgeçlerinden geçirerek biraz daha makul hale getirip siyasete yansıtıyordu. Bu yüzden iktidardaydı. Ama artık Türkiye'de vesayet kalktı. Dolayısıyla bir tampon bölgeye merkez sağda ihtiyaç yok argümanı. Şimdi bu argümanı şu açıdan ben karşı çıkıyorum. Türkiye'de bugün de bir vesayet rejimi var ama ideolojisi tamamen farklı. Yani eskiden seküler Atatürkçü, Cumhuriyetçi reformist bir vesayet vardı. Bugün artık milliyetçi muhafazakar bir vesayet var. Dolayısıyla hani vesayete karşı toplumu savunmak isteyen bir pozisyonun zaten vesayet değerlerinden uzak veya karşı tarafta olması gerekiyor. Yani siz bugün yine milliyetçi muhafazakar bir merkez sağ parti olursanız neyi neye karşı savunacaksınız? Hani iktidardan bir farkınız olması gerekiyor. Dolayısıyla merkez sağ zaten burada işe yaramayan bir konuma düşmüş durumda. Burada ne olabilir? Merkezin solunda aslında daha seküler ve cumhuriyetçi değerleri savunan ve yine muhalif kesimlerin taleplerini şimdiki merkeziyetçi yönetime karşı savunabilecek bir tampona ihtiyaç olabilir. Bu da merkezin sağında değil, solundadır. İkincisi, merkez sağın en önemli iddialarından biri. Bunu da geçen Deva Partisi Milletvekili Burak Dalgın Daktil'e 1984'de yazdı. Daha işte kalkınmacı, icraatçı bir ekonomi anlayışı diyelim. Şimdi zaten merkez sağın serencamıdır. Yani işte Demirel, ondan sonra Turgut Özal, Adnan Menderes, büyük altyapı projeleri, mega projeler, kalkınma, hani bu anlayışların, bu icraatların temsilcisi olarak görülürler. Ama AK Parti bunun zirvesini yaptı zaten. Yani mega proje deyince aklımız artık AK Parti geliyor. Veya işte kalkınmacılık, altyapı dediğimiz zaman da bu geliyor. Ama 2018'den sonra şöyle bir kırılma da yaşadık. Tamam, bu kadar altyapı projesi var, mega proje var ama siz işte bir otobana binlerce lira verdikten sonra ve işte bir alt geçite yüzlerce lira verdikten sonra, yani bunu kullanamıyorsanız veya sizin şu anki refahınız, alım gücünüz bunlardan faydalanmaya yetmiyorsa altyapı projelerinin mantığı ne o zaman? Çünkü şu anki ekonomik durum insanları artık daha gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilme zorunluluğuna itiyor. Ve zaten bu zorunluluğa cevap veren, bu ihtiyaca cevap veren de bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışı oluyor. Bazı büyük şehirlerdeki işte kent lokantalarının zaten bu kadar tartışılması ve toplum tarafından sahiplenilmesi de bunun örneği. Dolayısıyla daha büyük mega projelere dayanan kalkınmacı anlayışa karşı biraz daha sosyal refah devletinin ön plana çıktığı bir ekonomik paradigma da önümüzdeki dönemde aslında cazibe merkezi haline gelebilir. O yüzden bu da merkezin sağından ziyade soluna yakın bir argüman.
Müsaadenle yerel seçimlerin artık ertesine bakalım istiyorum. Yani yerel seçimler oldu. Ondan sonra işte Erdoğan klasik balkon konuşması yerine çok farklı bir konuşma yaptı aslında. Ve tabii ki seçimler AK Parti için büyük bir yenilgiydi. Ve Erdoğan da sanki bunun farkında olarak ve bunu kabullenerek ve hatta bunun için biraz sorumluluk da alarak bir konuşma yaptı. Belki kişisel bir sorumluluk değil ama biz diliyle, hani bizim bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Biz hani verilen mesajı alıyoruz ve CHP'ye karşı da ya da kazanan belediye başkanlarına karşı çok ciddi, hamasi, böyle düşmanlaştırıcı bir dil kullanmamıştı o konuşmada. Ondan sonra işte daha belki iyimser kişiler diyelim, dedi acaba Erdoğan yumuşayacak, iktidar biraz daha bir nefes alanı yaratabilecek mi toplumsal muhalefete ya da kurumsal muhalefete? Ondan sonra bir kayyum atama hikayesi oldu ama tam da atanmadı. Sonra karar değiştirildi. Yani bu anlamda bir kafa karışıklığı var gibi geliyor. Bugün 2 Mayıs, dün 1 Mayıs'tı. 1 Mayıs'ta gördüğümüz sahnelerde çok yumuşamış bir iktidara işaret etmiyor gibi geliyor. Sen neler düşünüyorsun? Sence bu yerel seçim sonuçlarından sonra iktidar biraz evet hani biz bu baskı işini abartıyoruz deyip yumuşama yoluna gidecek gibi mi, yoksa tam tersine cepheleri sıklaştıralım gibi bir durum mu var?
Ya bence siyasete birçok açıdan çok duygusal bakılıyor. Yani hani otoriterleşme de demokratikleşme de bir noktada şey, bunu nasıl desem, böyle gündelik gelişmelere göre işte benimsenen veya bırakılan bir araç olarak görmektense, yani bunu daha bir trend olarak ve yapısal bir mesele olarak görüp aslında siyasi partileri ve liderleri de, hani buna AK Parti de dahil, Cumhuriyet Halk Partisi de dahil, işte toplumun yanında veya karşısında olma, saf iyi veya saf kötü yerine bu partiler ya iktidarda kalmak istiyorlar ya da iktidara gelmek istiyorlar. Yani tek bir nihai hedef etrafında dönem dönem değişen şartlara göre benimsenen bazı stratejiler var. Şimdi iktidar açısından baktığımız zaman baskı siyasetinden ziyade bu seçime kadar benimsenen aslında daha çatışmacı, milli güvenlik temelli ve kutuplaştırıcı dilin bu seçimlerde biraz daha aslında sonuna gelindi ve bir kırılma yaşandı, görüldü. Dolayısıyla üslup da belli oranlarda bir yumuşama görülmesi olası önümüzdeki dönemde. Ama işte Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin kısıtlanacağı, Türkiye'deki hak ve özgürlüklerin genişleyeceği, muhalefete, sivil topluma, basına daha fazla alan açılacağı bir sürecin başlayacağı veya işte yeni anayasanın bu temeller etrafında işleneceği tezi bana çok naif geliyor açıkçası. Çünkü siz üzerine bu rejimi inşa ettiğiniz temelleri değiştirdiğiniz anda bu rejimi de değiştirmeniz gerekiyor. Yani şu an mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndaki varlığı, gücü çok sorgulanıyor ama bu Milliyetçi Hareket Partisi sadece bir oy oranından ibaret değil iktidar açısından. İktidarın 15 Temmuz'dan sonra inşa ettiği, adım adım inşa ettiği o milli güvenlik siyasetinin garantörü aslında Milliyetçi Hareket Partisi. Hem söylem düzeyinde hem bürokrasideki kadrolar düzeyinde. Dolayısıyla bu bir günde, bir ayda, bir yılda bırakılacak veya işte üzerinizden atabileceğiniz bir yük değil yani. Burada birçok yapısal bir birliktelik var. Önce bence onu bir kenara koymak gerekiyor. İkincisi de yeni anayasa neden yapılmak isteniyor meselesine değinirsek. Çok açık bir şekilde yani yasal olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis erken seçim kararı almazsa bir daha aday olamıyor. Bunun için bir anayasa değişikliği gerekiyor. Yani temel hedef zaten bu. Bir kere daha adaylığın veya ondan sonraki başka adaylıkların da önünü açabilmek. İkincisi de zaten ekonomik krizin bu kadar aşikar hale geldiği ve yerel seçim sonuçlarını temel belirleyici etken olduğu bir dönemde kamuoyunun odağını, gündemini aslında ekonomik krizden biraz da anayasa tartışmalarına çekmek. Yani bu her iki açıdan da aslında iktidarın dehine olan bir durum. Ama bence asıl kırılma şurada yaşanacak. Siz bunu mecliste geçirebiliyor musunuz yoksa referanduma mı götürmeniz gerekiyor? Zaten her halükarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli oranda bir desteği, uzlaşıya ihtiyacı olduğu bir durumda Erdoğan'ın özelde görüşmesi veya işte AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı daha olumlu bir tavır takınması zaten stratejik olarak da doğru bir karar baktığımız zaman.
Ben de onu soracaktım. Bugün saat 16'da iki liderin görüşmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada işte tabii ki şu an toplumun gündeminde olan bazı konular konuşulacaktır. Yeni anayasa mutlaka konuşulacaktır. Şu an AK Parti ile CHP birlikte yeni bir anayasa geçirebilecek gibi duruyor eğer. Yani milletvekili sayısı en azından buna müsaade ediyor. Sen böyle bir senaryo görebiliyor musun?
Bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Yani çünkü AK Parti yıllardır kendi CHP'nin zıttı olarak yorumladı. Yani CHP eski Türkiye'nin, Kemalist Türkiye'nin temsilcisi. AK Parti de bunun tam karşısında yeni Türkiye'nin aslında AK Parti Türkiye'sinin mimarı olarak. Yani siz aslında zıttınızla bir araya geldiğiniz zaman varlık sebebiniz de bir noktada ortadan kalkmış oluyor. Böyle bir uzlaşı sizin bugüne kadar inşa ettiğiniz tüm siyaset anlayışını, tüm söylemi ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Ve siz zaten yeni bir anayasada uzlaşabiliyorsunuz. Siz bir sonraki genel seçimde tam olarak neyin ayrımını yapacaksınız? Yani Türkiye'de seçimler uzun süredir oy sayımından ibaret baktığınız zaman. Öyle bir anti tanımlıyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve diğer muhalif partilerin karşısında Cumhur İttifakı'nı. Tamamen birbirine zıt ve asla uzlaşmaz iki kanat olarak tanımlıyorsunuz. Ve hayati bir önem atfediyorsunuz ve bir nüfus sayımı yapıyorsunuz bu yüzden. Şimdi siz bunu değiştirdiğiniz zaman siyaset yapmanız gerekecek. Partinizdeki milletvekillerinin, üst düzey isimlerin siyaset yapması gerekecek. Bu da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğasına ters zaten. Yani buradaki tek bir figür var, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siyaseti de o yapar. Devlet Bahçeli de zaman zaman bu siyasetin dış sınırlarını, çeperlerini belirler. Böyle bir siyasi tablonun içerisindeyiz. O yüzden AK Parti-CHP uzlaşısı bu sistemin doğasına aykırı bir şey.
Peki yeni anayasaya giden başka bir yol var mı? Atıyorum mesela mecliste sağ partiler böyle bir değişikliği yapabilir mi birleşirlerse? Çünkü İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu'nun da MHP ile ciddi bir bağ var. Bu geçmişte kaldı diyenler var. Hala devam ediyor diyenler var. Yani bir şekilde İYİ Parti katılırsa, MHP'ye katılırsa yeni bir anayasaya giden bir yol var mı? Hani meclis aritmetiği olarak.
Yani meclisteki tüm sağ partilerin firesiz bir araya geldiği ve ufak tefek buna ne diyelim dışarıdan desteklerine geldiği bir senaryo da var. Ama bu böyle bu anlayış aslında biraz daha işte altılı masa paradigmasına benziyor. Yani siyasi liderler uzlaşırlarsa toplumda buna oy verir. Ve bu aslında aritmetiği biraz toplamak ve bunun üzerinden siyaset yapmaya benziyor ama baktığımız zaman bugün artık İYİ Parti'nin temsiliyet gücü meclisteki milletvekili dağılımının diyelim veya sayısının çok gerisine düşmüş durumda. Bu diğer partiler için de geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi de meclisteki sandalye sayısının daha üzerinde bir temsiliyete sahip son yerel seçim sonuçlarından dolayı. Elitler arasındaki böyle bir uzlaşının tabanda da karşılık bulma ihtimali çok zayıf. Yani işte vatandaşın hani gündemi nedir sorusu ortaya çıkıyor ve zaten böyle bir atmosferde sizin yeni bir anayasa görüşmelerine başlamanız ve bunu da toplumdan karşılık bulacağını düşünmeniz hani çok hatalı bir yaklaşım. Bunu senin adına söylemiyorum zaten hani genel o hakim anlayış açısından söylüyorum. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi de bir uzlaşı bir gereklilikten ziyade bir zorunluluk.
Evet yani böyle bakınca şu an AK Parti kendi yarattığı ya da körüklediği kutuplaşmanın bir kurbanı gibi duruyor. Yani böyle bir anayasa değişikliği peşinde ve bu anayasa değişikliği belki yeni bir Türkiye tasavvuru üzerinden değil ama senin bahsettiğin iktidarda kalma dinamikleri üzerinden. Ama işte CHP ile yakınlaşma konusunda yine kutuplaşma yüzünden sıkıntılar yaşıyor. Ama tüm sağ partileri bir arada toplamak da pek mümkün durmuyor gibi anlıyorum.
Ya bir de bunu hani zaten sistemin kilit taşı Erdoğan'ın aslında seçenekleri açısından baktığımız zaman ne var? Ya 2028'de bir daha aday olmayarak aslında Cumhurbaşkanlığını bırakmak bir noktada aslında ikinci kurucu devlet başkanı olarak görülerek siyasi hayatını tamamlamak bu bir seçenek. İkincisi bana çok mantıklı ve olası gelmese de işte parlamenter sisteme dönerek tekrardan AK Parti'nin birinci parti olarak Erdoğan'ın başbakan olması. Bu bütün sistemi yıkmak anlamına gelir. Böyle bir şeyin ben çok mümkün olacağını görmüyorum. Üçüncü seçenek de aslında Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin biraz daha azaltılacağı, parlamentonun, meclisin şimdiye nazaran daha da güçleneceği, belirli denge denetim mekanizmalarının tekrar hayata geçirilebileceği ama Erdoğan'ın da iktidarda kalmaya devam edebileceği bir ara formül. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu 100 maddelik anayasa taslağı da büyük oranda buna dayalı. Yani bazı açılardan Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kısıtlamak, meclisi güçlendirmek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu da bu zaten. Burada da şöyle bir zaten ayrıma gelmiş oluyorsunuz. Yani biz Erdoğan'ı bir kez daha iktidara getirme ihtimali olan bir anayasaya belirli tavizler alma karşılığında onay mı verelim? Yoksa tamamen müzakere kapılarını kapatıp işte 2028'de iktidara gelmenin yollarını mı arayalım? Şu anki CHP yönetimi birinci seçeneğe daha yakın gibi. Müzakere kanallarını kapatmak Kılıçdaroğlu CHP'sinin aslında bir stratejisiydi ki kendisi de bir tweet atarak bu görüşünü tekrar dile getirmiş oldu. Dolayısıyla bence biraz daha önümüzdeki süreçte aslında tabandan yükselen sesleri, itirazlara da kulak vererek aslında CHP burada bir tutum benimseyecek. Ve bence AK Parti'den ziyade CHP'nin ne yapacağı veya nasıl bir tavır takınacağı bu süreçte belirleyici olacak. Ama ben siyasette müzakerenin her zaman olması gerektiği taraftarıyım. Yani nasıl ki işte DEM Parti'ye siyaset kapıları kapandığı zaman veya CHP'ye siyaset dışı bir muamele yapıldığı zaman tepki veriliyorsa aynı şekilde AK Parti MHP'ye karşı da muhalefetin müzakereye bu kadar kapalı olması siyaseti öldürüyor yani Türkiye'de. Siyaset yapılamaz duruma geliyor ve kısır bir döngü içerisinde ilerliyorsunuz. Ve hani işte güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönme vaadi de aslında bir noktada 14 Mayıs'la beraber tedavülden kalkmış oldu. Yani toplumun birinci önceliğinin bu olmadığı anlaşıldı veya bu kadar radikal bir dönüşme tarafların hazır olmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla sistemin belli alanlarda revizyonu, demokratik katılım süreçlerinin daha da güçlendirilebileceği, meclisin denge denetim yetkisinin daha da artırılabileceği bir senaryo kısa vadede bana daha mantıklı geliyor ve vatandaşın da çıkarına diye görüyorum.
Bakalım bugünkü görüşmede eminim ki bu anlamda belirleyici olmasa da en azından bir şeyler söyleyecektir bize.
Bir izlenimleri alacağız gibi.
İzlenimleri alacağız gibi. Abdullah çok teşekkür ederim.
Ben teşekkürler davetiniz
için. Zamanını verdiğin için, araştırmalarını, yorumlarını bizle paylaştığın için.
Rica ederim her zaman. Apostol için her zaman.
Spektrum Podcast'ın bu bölümünde yerel seçim sonrası durumu biraz ele aldık. Biraz da yeni anayasa tartışmaları, Türkiye bu yerel seçimlerden sonra nereye gidiyor, Türkiye siyaseti nereye gidiyor dedik. Dinleyen herkes de önümüzdeki haftalarda Spektrum Podcast'ın yeni bölümleriyle görüşmek üzere diyelim. Ve tekrar konuğum siyaset bilimci Abdullah Esin'e teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.